Samiha Ayverdi, Abide Şahsiyetler. Samiha Ayverdi Külliyatı 20. 6. baskı. İç kapak. Kubbe Altın İşriyatı No 41. 1. baskı 1976. 2. baskı 1995. 5. baskı 2010. 6. baskı 2012 Eylül. ISBN 978-975-7663-22-5. Hazırlayan Aysel Yüksel. Kapak Uygulama Burcu Kayalar. Kitap Tasarımı Kubbe Altı. İsteme Adresi Kubbe Altı İktisadi İşletmesi Peykhane Sokağı No 3 34122 Çemberlitaş İstanbul. Telefon 0212 516 2356 tire 516 63 87. Faks 0212 638 02 72. info@kubbealti.org.tr www.kubbealti.org.tr. Baskı Özal Matbaası. Davutpaşa Caddesi, Emintaş, Kazım Dinçkol Sitesi 81/39, Topkapı, İstanbul. Telefon 0212 565 2599. Arka kapak. Samiha Ayverdi 1905'te İstanbul'un Şehzadebaşı semtinde doğdu. 1921 yılında Süleymaniye İnas Numune Mektebi'ni bitirdikten sonra tahsiline hususi olarak devam etti. Mükemmel Fransızca öğrenerek tarih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sahalarında kendini yetiştirdi. Fakat onun hayatında esas rol oynayan insan mütefekkir ve mutasavvıf Kenan Rıfai'dir. 1938'de ilk romanı Aşk Budur yayınlanır. Bunu diğer romanları takip eder. 1946 yılından sonra fikri ve tarihi eserlere ağırlık verir ve hatıralarını kaleme alır. Çok sayıda eser veren bir yazardır. 1966 yılında Türk Ev Kadınları Derneği'nin kuruluşuna ön ayak olur. 1970 senesinde ise ağabeyi yüksek mühendis mimar Ekrem Hakkı Ayverdi ve onun eşi İlhan Ayverdi ile birlikte Kubbe Altı Cemiyeti'nin kurulmasını sağlar. 1978 yılında cemiyet vakıf statüsüne geçirilir. Hizmetle dolu 87 yıllık bir ömür 1993 Ramazan'ının 22 Mart günü sona erer. Ardında 30'u aşkın eser ve kalabalık bir talebe topluluğu bırakmıştır. Samiha Ayverdi, dile hakimiyeti, derin kültürü ve mükemmel Türkçesi ile son asrın en mühim edebiyatçılarındandır. Tarihi, içtimai ve tasavvufi konulardaki eserleri gelecek nesillere gerek dil, gerek kültür ve fikir sahasında ışık tutacak mahiyettedir. Abide Şahsiyetler. Şu bir tarihi hakikattir ki, 12. asır Anadolu'sunun kanlı ve buhranlı coğrafyası üstünde Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre gibi rehber ve önden gidici insanlar olmasaydı, belki de dünyaya parmak ısırtan bir Osmanlı medeniyet ve hakimiyeti de olmazdı. Şuna da inanmak yerinde olur ki, Fatih Sultan Mehmed'e gemilerini karadan yürüttüren, Yavuz Sultan Selim'e ordusunu geçit vermez dağlardan, kervan geçmez çöllerden aşırtan, Varnaları, Kosovaları, Mohaçları meydana getiren ve halkı fütuhat kadar medeniyet ufuklarında da seferber eden, hep o büyük velilerden sızıp kütlelerin kanına, canına karışmış olan bu müşterek iman ve idealdir. Kitabı seslendiren Gülten Okutan. İçindekiler. Takdim 7. Mevlana. 13. asır Anadolu'sunda tasavvuf ve Hazreti Mevlana 13. 1959 Şeb-i Aruz Konferansı 24. Mevlana Celaleddin Rumi'den bugüne kalanlar 31. Mesnevi terbiyesi ve insanlık alemi 41. Yunus Emre. Derviş Yunus 57. Koca Yunus 69. Yunus Emre ve bugün 72. Cihangir Fatih. Mihver adamın mesuliyeti 81. Fatih'in ve fethin gayesi 85. Fatih Sultan Mehmet ve gayesi 96. Hükümdar ve mutasavvıf Fatih 111. Fatih ve Akşemseddin 115. Fatih ve Akşemseddin İstanbul yolunda 118. Fatih cemiyet fedaisi 123. Çadır gecesi 127. Fatih ve cihat 131. Hazin bir gaflet örneği 135. Birkaç sanat ve devlet büyüğü Baki 145. Cezayirli Hasan Paşa 149. Sanat ve saltanat 153. Dede Efendi 157. Mehmet Akif'in gayesi 161. İkbal ve iman 172. Gördüklerim. Zehir Dede 187. Doktor Halit Şazi Bey 196. Keşanlı İkbal Hanım 205. Pirdaşım Safiye Erol 210. Safiye Erol 218. Abide Adam 230. Bir Atabek'in Ölümü 233. Takif Yef 242. Bir Vatan ve İman Abidesi Tevfik İleri 249. Radoviçli Rüveyde Hanım 264. Lütuflu Valide 274. Özel İsimler İndeksi 281. Takdim. Türk milletinin son devir iman, fikir, tefekkür, kültür ve edebiyat hayatında yazar, mütefekkir ve mürebbi olarak bir Samiha Ayverdi gerçeği ve imzası vardır. Samiha Ayverdi ömrü boyunca inandığı hakikatleri hiç çizgi değiştirmeden yaşamış bir abide şahsiyettir. O, manayı maddenin temeline oturtan mütefekkir, bir mürebbi ve bir sanatkardır. Yazı hayatının ilk yıllarında 1938-1950 arasında tasavvufu ve ilahi aşkı eserlerinde konu olarak ele alan, davasına ve gayesine hizmet etmek için eser veren Samiha Ayverdi, 1951'e kadar Deruni dünyasını şekillendirmiş ve şahsiyetini yoğurmuş olan hocası Kenan Rifai ile karşı karşıyadır. Bu devrede roman, hikaye ve mensur şiire ağırlık veren sanatkar, edebi türler bakımından birliğe doğru yol almış, eserleriyle şahsiyetinin ve dünya görüşünün sentezini de ortaya koymuştur. Samiha Ayverdi'nin roman ve hikayeleri dışında kalan ilk fikir yazıları 1956-1957 yılları arasında Havadis gazetesinde yayınlanmıştır. Yazı hayatının 1950'li yıllardan sonra başlayan ikinci devresinde yazar cemiyet meselelerine yönelmiştir. Ele aldığı konuların odak noktasında artık cemiyet vardır. Bu cemiyetin tarihi, fikri, manevi ve deruni tekamülünün sırlarına erişmek gayreti sanatkarın asıl davasını teşkil etmiştir. Samiha Ayverdi'nin eserlerinde madde, mana ve insan sentezi tez olarak tespit edilirken manaya öncelik ve hakimiyet tanınır ve daha sonra bu sentez fertten cemiyete, cemiyetten millete, milletten de bütün insanlık alemine teşmil edilmek tarzında yorumlanabilir. Samiha Ayverdi, ilhamı zengin, dili mükemmel ve uslubu zinetli bir sanatkardır. O, sağlam, şahsiyetli ve süslü bir Türkçe ile yazmış olup tevhidi bir usluba sahiptir. Onun uslubunda güzel Türkçemizin bin yıllık büyük macerasının izleri görülür. Samiha Ayverdi eserlerinde Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını hakkındaki düşüncelerini, insanın cemiyet içindeki ve kainattaki yerinin ne olması gerektiğini, varlık sebebimizi, bizi biz yapan kıymet hükümlerimizi, tarih şuuru ve milli kültür konularındaki fikirlerini tekrara düşmeden ifade eder. Sami Hayverdi'nin tebliğinde Türk insanı ve Türk devleti, tarih içinde kazandığı şahsiyeti ve devleti ebed müddet anlayışı çerçevesinde yer alır. Türk insanına mazi bereketlerini tattırmak misyonunu üstlenmiş olan Samiha Ayverdi, sanatını davası ve gayesi yolunda kullanmış bir sanatkardır. Samiha Ayverdi'nin ezelden ebede izzetlenmiş diye tarif ve tebcil ettiği Hayrül Halefi Muhterem İlhan Ayverdi, abide şahsiyet sözünü bu büyük insana atfen şöyle tarif eder. Abide şahsiyet sözünü ilk defa Samiha Ayverdi hanımefendiden duymuş, daha sonra çok ifadeli bulduğum bu tabirin en fazla kendisine yakıştığını fark etmiştim. Abide nasıl ki bir olayın, bir fikir ve düşüncenin bütün özelliklerini aksettiren, onun timsali durumunda olan asırların ötesinde kalacak değerdeki eser ise, cemiyetteki abide şahsiyetler de o cemiyete ait özellikleri bir hakkın temsil eden çok cepheli büyüklerdir. Samiha Ayverdi, Abide Şahsiyetler adlı eserinde Mevlana'dan yaşadığı döneme kadar tarihimizden seçilmiş seçkin şahsiyetler üzerinde durur. Ancak burada ele alınan o şahsiyetlerin hayat hikayesi değil, onların şahsiyetlerindeki ruh ve mana dünyaları, zenginlikleri, devlete ve millete yaptıkları hizmetler, eğer sanatkar iseler, sanatlarının hususiyeti ve sırlarıdır. Eserde dünden bugüne zenginleşerek ve olgunlaşarak gelen kültürümüzün değer yargıları ve bu değer ve zenginliklerin şekillenmesinde büyük payı olan insanlar ele alınıp yoruma tabi tutulmakta, bunun sonucu olarak dün, bugün ve yarın arasında fikri ve manevi akışın sağlanması yolları aranmaktadır. Samiha Ayverdi'nin bu eserinde Türkiye vatan hazırlayanlar, bu uğurda maddi manevi cihat yolunda gecesini gününü varını yoğunu feda eden ulular, bizlere ve gelecek nesillere ibret ve örnek olacak, ferdi ve milli şahsiyetimizi olgunlaştıracak gerçek kahramanlar anlatılmaktadır. Millet hayatında kahramanlarını unutmuş kitleler, varlık ve dirlik içinde de olsalar, bir ruh ve maneviyat çıkmazında boğulup kaybolurlar. Şu bir gerçektir ki, dününü unutan, bugünü bilmez. İstikbal için ümit beslemesi ise uzak bir ihtimaldir. Bir milleti millet yapan şüphesiz tarihi, içtimai ve vicdani değerleridir. Milletler ancak mazileriyle barıştıkları takdirde kendi tarihlerini, milli kültürlerini bilmek ve tanımak suretiyle milli şuura sahip olabilirler. Türk olarak geleceğimiz ve devamımız milli birliğimizin, milli kültürümüzün, tarih şuurumuzun, ananelerimizin, dilimizin, bizi biz yapan milli ve manevi kıymet hükümlerimizin, zenginliklerimizin korunmasına ve yaşatılmasına bağlıdır. Milli kültürünün şuuruna ermiş, tarihinin milli ve manevi mukaddeslerinin, milli düşünce sisteminin ve hayat tarzının kendisini hiçbir yabancı ideolojiye muhtaç ve mahkum etmeyecek zenginlikte olduğunu bilen, gören ve bu değerler ve güzellikler yaşayan Türk insanı, elindeki Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Sözü muhterem İlhan Ayverdi'nin, Samiha Ayverdi'nin Hakk'a yürümesinin ardından söylemiş olduğu, yazdığı her kelime için payansız minnet ve şükran ifadesiyle bağlayalım. İsmet Binark. Mevlana. 13. asır Anadolu'sunda tasavvuf ve Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana her cephesi bir başka görünüş, bir başka renk ve cazibe arz eden o menşura benzer ki bu hizmetler, bu bilgiler, bu aşklar, bu sanat ve zarafetler hevenginden isteyen istediğini çekip alabilir. Mevlana kendi şahsiyetini bir ayağı şeriatta kaim dururken öteki ile 72 milleti devreden bir pergere benzetmekle bu çok cepheli iç portresini bizzat ve kuvvetle çizmiş bulunmaktadır. Bizim şuracıkta yapmak istediğimiz o hikmetler ve marifetler hevengine naçizane uzanarak 13. asır Anadolu'sunun tefekkür ve tasavvuf haritasındaki yerini, hale ve istikbale uzanan tesirlerini en kısa çizgilerle gözden geçirmektir. Bilindiği gibi 13. asır Selçuklu Devleti'nin siyasi, içtimai ve iktisadi buhranların bitmez tükenmez tazyiki altında can çekiştiği istikrarsız ve huzursuz bir devridir. Bu şaşkınlık ve kararsızlık içinde bunalmış olan halk, bir manevi ümit ve istinat noktasına bağlanmak zaruretindeydi. Bu arada mazisi binlerce sene evveline giden ve yeryüzünün çeşitli fikir, felsefe, itikat ve mezheplerinin içine sızmış kabalistik motifler adeta kıyafet değiştirerek İslam dininin içine de yol bulmuştu. Bu arada bir takım batıni ve harici temayüllü tarikat ve mezheplerle Sünni imana su katmakla mükellef şüpheli müesseseler Anadolu'da yaygın bir nüfuza sahip bulunuyorlardı. Selçukluların siyasi fetret ve bozgunlarının sosyal planda yaratmış olduğu buhranlardan faydalanarak gelişmiş Cimri Baba ve Baba İshak vakaları gibi arkalarından büyük toplulukları sürükleyen dini siyasi hareketler ise bir tasavvuf sisteminin malı olmaktan ziyade asayiş ve inzibat noktasından ele alınmak gereken vakalar diye sınıflandırılmalıdır. Halbuki saf ve samimi manasıyla Şark, Ahmet Yesevi'den evvel ve sonra Sünni Müslümanlığı bir sünger gibi emip, bünyesinde temsil ederek onu tasavvuf normları içinde yeniden İslam alemine iade ederken bir mücahede ve tasfiyeli bir iman ruhunu da beraber getirmiştir. Şeriata bağlı, berrak ve feragatli bir ahlak anlayışını Ahmet Yesevi adına uzak şarttan Garp Türklüğü içine getiren binlerce veli, ne çare ki bir taraftan yabancı şeriatların nüfuzu altında kalmış, bir taraftan da zümre ve şahıs menfaatlerine alet olmuş batınilerle karşılaşınca onlar tarafından kendi saflarına kazanılmış gibi gösterilmiştir. Böylece zamanının aldatan hükmü, beşeriyete üslup ve istikamet veren bu erleri, erenleri, ahileri, abdalları, delaletin ve cehaletin kendisiymiş gibi damgalamak hatasına düşmüştür. Anadolu'da kızılbaşlık cereyanlarının ve buna muvazi olarak rengi ve hüviyeti karanlık bir melamet fikrinin basit halk tabakaları tarafından kesif taraftar bulması, onları dinin kayıt ve şartlarından azade tutan bir hürriyet vaat ederek, şeriatın haram kabul ettiği fiilleri mübah telaki etmesiyle izah olunabilir. Ne ki şeriata bağlı inanışın kalesi olan Selçuklular devrinde tasavvuf müessesi ve diyanet haritası, İslam birliğini parçalamak yolunda siyasi, içtimai ve iktisadi imkanlardan kuvvet ve mesnet bulan bu ocaklara Fahreddin-i Iraki, Sadreddin-i Konevi, Evhadeddin-i Kirmani ve nihayet Celaleddin-i Rumi gibi kuvvetli merkezlerle karşı çıkmış bulunuyordu. İşte Anadolu'nun kifayetli bir devletçilik anlayışından mahrum kalarak kendi başının derdine düştüğü 13. asırda tasavvuf ananesinin batını karakter taşıyan mihraklarına rağmen saf sünni imanı destekleyen çok kuvvetli merkezler rüştlerini ve zaferlerini ilan etmiş bulunuyorlardı. Bahusus Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin saf imanın hür ve samimi temsilcisi olarak gelip Konya'ya yerleşmesi, iktisadi buhran ve içtimai huzursuzlukları bir çamur gibi yoğurup bundan tefekkür sistemleri lehine tehlikeli binalar kurmak isteyen batıni kuvvetlere karşı protesto mahiyeti göstermiş ve müthiş zehirlerinin panzehiri olmuştu. O zamanki Türk-İslam coğrafyasında içtimai muhitin bir mahsulü olan bu diyanet ve tasavvuf haritasını şu kısa yazımızda çizmeye imkan yoktur. Bu sebeple devrin nirengi noktası olan Hazreti Mevlana'nın huzurunda tazimle duralım. Sultanül Ulema'nın oğlu Müderris Mevlana Celaleddin, Şems-i Tebrizi'nin şevkiyle karşılayıp hayatının akli ve ilmi diyebileceğimiz ilk safhasını kapatıp bir karar ve devam devresine girdikten sonra vazife ve mesuliyetinin şuurunu taşıyan büyük insan rolünde o binbir cepheli şahsiyetiyle bir mürebbi mürşit olarak beşer saflarının arasına atılmıştır. Şems onun fışkırıp köpürmek gününü bekleyen sırlı tohumlar yüklü ruhuna bir ışık gibi dolarken, Mevlana da coşup köpüren yüreğinin mahsulleriyle insanlık alemine sonsuz bir rahmet olup sağanak sağanak dökülmüştür. Şems-i Tebrizi, kendini arayan ve kendini bulmakla her şeyi bilebileceğini söyleyen Mevlana'ya bu vahdet sırrını işaret eden ezel elçisiydi. Baktı ki o vahdet şifresini beraber çözdüler. Şems, müridinin hayatından çekilerek onu insanlık alemine karşı vazifeleri ve mesuliyetleriyle baş başa bıraktı. Böylece de artık her şeyi bilen ve bildiğini de aleme öğretmekle mükellef olan büyük hakim, tabire, tarife gelmez bir aşktan arta kalan yüreğinin iki cihana sığmayan iştiyak ve hasreti içinde tefekkür ve imanının coşkun seline alem halkını muhatap etmiş bulunuyordu. Öyle ki bir taraftan bir fikir ve mantık silsilesinin bürhanları ve gerçekleriyle muhteşem mesnevisi insanoğlunun kulağını büküyor, muzdarip ve muhtaç kütlelere vahdet inanışını, iman heyecanını, Allah sevgisini sebil sebil dağıtıyor. Bir taraftan da gazellerinin, rubailerinin, sema ve tarablarının, aşk ve sanat dalgaları, Konya'yı, hatta Rum diyarının hudutlarını aşarak, kervanların zırh kıymet eşyaları arasında diğer medeniyet merkezlerine ulaştırıyordu. Kendini bir beşeriyet fedaisi olarak insanlara nezretmiş müstesnalar arasında bulunan Mevlana Celaleddin Rumi'nin kütle terbiyesindeki gayesi, sistemi ve metotları gayet sarih ve hasbi idi. Tam bir vahdetçi görüşle İyalullah'ı tanıyıp saygı, sevgi ve şefkatle bağlı olduğu insanları hayvani insiyatlarının esaretinden kurtararak tasfiyeli ve muhasebeli bir ruha, bir vicdan hürriyetine eriştirmek istiyordu. Bunun için de kütlenin bir şevk ve iman potasında birleşip bir bütün haline girmesi ve sonra da bu şevk ve imanın o bütünün müşterek enerji kaynağı haline gelmesi lazımdı. İşte rehber ve mürebbi Mevlana bu gaye uğrunda nesi var nesi yoksa insanların önüne döküp onları bulundukları seviyeden bir adım ileri götürmek için sanatını, imanını, ahlakını, şevk ve aşkını kütle emrinde seferber eden örnek terbiyecidir. İnsanları kendi kendileriyle yüzleştirerek kötülüklerinden utandıran ve onlara kemalin ve müteallin hasret ve iştiyakını aşılayan Hazreti Mevlana böylece nefsani kuvvetlerin baskısı ile sinip şuur altında uyuklaya kalmış değerleri sihirli aşk asasıyla dürterek faaliyete geçirmeyi bir din gibi mukaddes bilmiştir. Zira kendi kendinde bir kuvve mevcut, kıymetlerle aşinalık kurup onları yüksek ve müşterek bir imanın içinde faal kılan kimselerdir ki, cemiyeti cehilden bilgiye, karanlıktan aydınlığa çıkarırlar. Müşkülleri yener, zorlukları aşar, güzeli bulur, doğruyu arar ve iyinin peşine düşerler. Öyle ki bu şevk ve iman potası içinde harmanlanıp savrulan ferdi egoizm yani nefsani kuvvetler musaffa bir enerji haline gelince de iç tabiatın pençesinden kurtulan insanoğlu kinlerden, hasetlerden, gurur, intikam gibi yıkıcı ve menfi duygulardan boşalarak bir vicdan cennetinin hürriyetine adımını atmış olur. Kütle terbiyesinde sevgiyi esas tutan büyük hakim, bunun içindir ki cemiyetin her bir tabakasına cömert, hatta müsrif bir efendi ikramıyla el uzatarak